Çağrılmadık misafir. Çağrılmadık konuk, Tatar'dan kötüdür. Atasözü. Alan boşalıverdi. Ben hala olduğum yerde duruyor, birbirini hızla izleyen korkunç olaylarla allak bullak olmuş kafamı bir türlü toparlayamıyordum. Her şeyden çok Maria Ivanovna'nın yazgısının belirsizliği ıstırap veriyordu bana. Neredeydi şimdi? Ne durumdaydı acaba? Gizlenebilmiş miydi? Güvenilir bir yer miydi sığınağı? Bu gibi kaygı verici düşüncelerle dolu olarak komutanın evine girdim. İncin top oynuyordu. Sandalyeler, masalar, sandıklar parçalanmış, kapkacak kırılmış, işe yarar ne varsa yağmalanmıştı. Maria Ivanovna'nın odasına götüren küçük merdiveni bir solukta tırmanarak ömründe ilk kez odasına girdim onun. Haydutlar didik didik etmişlerdi yatağını. Dolap kırılmış, içinde ne varsa alınıp götürülmüştü. Bomboş ikona mahfazalarının önünde bir kandil hala ölgün ölgün yanıyordu. İki duvar arasında asılı duran aynaya bir şey olmamıştı. Fakat bu sakin köşenin sahibi neredeydi? Bir düşünce ok gibi saplandı beynime. Gözlerimden zehir gibi acı yaşlar boşandı ve sevgilimin adını ünledim. Hafif bir gürültü duyuldu bu sırada. Dolabın arkasından sapsarı bir yüzle tir tir titreyerek Palaşa çıkıverdi. Ellerini birbirine çarpıp ''Ah Pyotr Andreyich'' dedi. ''Ne felaket, ne korkunç şeyler.'' Ben boğulurcasına ''Ya Maria Ivanovna, Maria Ivanovna nerede?'' diye haykırdım. Palaşa ''Küçük hanım yaşıyor.'' diye karşılık verdi. Akolina Pamfilonnalara sığındı. Dehşet içinde ''Ne?'' diye inledim. ''Papazın karısına ha?'' ''Tanrım, fakat Pugaçev orada.'' Odadan fırladım. Bir anda sokakta buldum kendimi. Hiçbir şey görmeden, düşünmeden ve hissetmeden bir solukta papazın evine koştum. Bağırtılar, kahkahalar, şarkılar yükseliyordu oradan. Pugaçev'le arkadaşları cümbüş yapıyordu. Palaşa da ardım sıra koşup gelmişti. Ses etmeden Akolina Pamfilovna'yı çağırmaya gönderdim onu. Bir dakika geçmeden papazın karısı elinde boş bir vodka şişesiyle kapının önüne geldi. Yüreğim tıkanı verecekmiş gibi. ''Allah aşkına, söyleyin, Maria Ivanovna nerede?'' diye sordum. Papazın karısı, ''Zavallı çocuk orada, bölmenin arkasında, benim yatağımda yatıyor.'' diye karşılık verdi. ''Biliyor musun, az kalsın bir felakete uğruyorduk Pyotr Andreyich. Fakat atlattık, Tanrı'ya şükür olsun. Haydut yemeğe oturduktan az sonra zavallı yavrucak kendine gelip inlemesin mi?'' Dondum kaldım. Herif işitti sesi. ''Koca karı, kim o inleyen?'' diye sordu. Ben elin hırsızının önünde yerlere kadar eğilerek, ''Yeğenimdir hükümdarım.'' dedim. ''Hastalandı da iki haftadır yatıyor böyle.'' ''Yeğenin genç mi?'' ''Gençtir hükümdarım.'' ''Koca karı, göster bakalım şu yeğenini bana.'' Yüreğim yerinden oynadı. Fakat ne gelir elden. ''Baş üstüne hükümdarım.'' dedim. ''Fakat kız hastadır. Kalkıp efendimizin yanına gelecek durumda değil.'' ''Olsun koca karı, gidip ben bakarım.'' Ve kör olası bölmeye kadar gitti. ''Ne demezsin, perdeyi araladı.'' Atmaca gibi par par yanan gözleriyle baktı. Fakat oh, çok şükür bu kadarcıkla kaldı iş. İnan olsun, ben de kocam da en korkunç bir ölümü bile göze almıştık artık. Bereket versin, güvercinim tanımıyordu onu. Yüce Tanrım, ne günlere kaldık. Zavallı Ivan Kuzmiç, kimin aklına gelirdi ki? Ya Vasilisa Yegorovna, ya Ivan Ignatiç, onu niye astılar peki? Sizi nasıl oldu da bağışladılar anacığım? ''Ya şu Alexey Ivanovich Şivabrin'e ne buyurulur? Saçını onlar gibi kestirmiş, onlarla birlikte eğleniyor şimdi. Becerikliliğine diyecek yok doğrusu. Biliyor musunuz, tam ben hasta yeğenimden söz ederken yüzüme öyle bir bakış baktı ki yüreğimi deldi geçti sandım. Fakat bereket versin açığa vurmadı işi.'' Tam o sırada konukların sarhoş bağırtıları ve papaz Gerasim sesi işitildi. Adamlar şarap istiyor, papaz da karısına sesleniyordu. Kadıncağızın eli ayağına dolaştı. ''Pyotr Andreyich, evinize gidin.'' dedi. ''Sizinle uğraşamayız şimdi. Katiller papaz uçuruyor yukarıda. Herifler sarhoşken ellerine düşersen felaket olur.'' ''Elveda Pyotr Andreyich. Başa gelen çekilir. Yeter ki Tanrı el çekmesin bizden.'' Bunu söyleyip gitti. Biraz yatışmış olarak eve döndüm. Alanın yanından geçerken baktım ki birkaç başkırtlar ağacının yanında dikilmiş, asılanların çizmelerini çekip çıkarıyorlar. İçimde parlayan öfkeyi güçlükle dizginleyebildim. Karşı koymanın hiçbir yararı yoktu. Haydutlar kalede koşuşuyor, subay evlerini yağmalıyorlardı. Sarhoş bağırtıları yükseliyordu her yerden. Eve vardım. Savelyiç eşikte bekliyormuş beni. Görür görmez, ''Çok şükür.'' diye haykırdı. ''Katillerin seni yeniden yakaladıklarını sanmıştım. Fakat iki gözüm Pyotr Andreyich, inanır mısınız? Dolandırıcılar her şeyimizi yağmaladılar. Elbiseleri, çamaşırları, eşyaları, kapkaca, nemiz var, nemiz yok alıp götürdüler. Fakat ne yapalım?'' Çok şükür seni bıraktılar ya. Efendim, başbuğularını tanıdın değil mi? Yo, nereden tanıyayım? Nasıl olur babacığım? Handa senin gocuğu sızdıran sarhoşu unuttun mu? Tavşan kürkü gocuk yepyeniydi daha. Hınzır herif üstüme uyduracağım diye nasıl da çatır çatır sökmüştü onu. Şaşa kalmıştım. Pugaçev'le benim kılavuz arasındaki benzerlik hemen göze çarpıyordu gerçekten. İkisinin aynı adam olduğunu aklım kesti ve o zaman hayatımın niçin bağışlandığını anladım. Olayların bu tuhaf ilişkisine şaşmamak elde değildi. Serserinin birine armağan edilen ufak bir gocuk beni asılmaktan kurtarıyor, hanlardan hanlara sürtüp duran bir sarhoş kaleler kuşatıyor, devleti temelinden sarsıyordu. Dünya yıkılsa alışkanlıklarını bozmayan Savelyiç, ''Yemek yemeyecek misin efendim?'' diye sordu. ''Evde de bir şey yok ya, gidip bakayım da bir şeyler hazırlayayım. Yalnız kalınca kara kara düşünmeye başladım. Ne yapmalıydım? Caninin egemenliği altındaki bir kalede kalmak ya da onun çetesinin ardı sıra gitmek bir subaya yakışacak şey değildi. Görevim, bu güç koşullarda ana yurdum için nerede daha çok yararlı olabilirsem orada bulunmamı gerektiriyordu.'' Fakat aşkım, Maria Ivanovna'nın yanında kalmaya, onu tek başına koruyucusuz bırakmamaya zorluyordu beni. Karşı konulmaz bir duyguydu bu da. Ayaklanmanın hızlı ve kaçınılmaz sonunu önceden görüyordum ama Maria Ivanovna bu durumdayken kaygılanmamak elimde değildi yine de. Bu sırada içeri giren bir kazak düşüncelerimi yarıda bıraktı. ''Yüce Çar'ımız sizi istiyor.'' Yüce Çar'ın isteğini yerine getirmek üzere kalkarken ''Nerede kendisi?'' diye sordum. Kazak, ''Komutanın evinde.'' dedi. ''Fakat efendimiz her şey çok önemli bir kişi olduğunu gösteriyor onun. Yemekte tek başına iki kızarmış domuz yavrusunu gövdeye indirmiş. Banyoyu da öyle yaktırmış ki Taras Kroçkin baygınlık geçirmiş. Keseyi Fomka Bikvayev'e verip çıkmış. Kova kova soğuk suyla ancak kendine getirebilmişler. Yok canım, çok önemli işaretler bunlar. Banyoda çarlık işaretlerini gösterdiğini de söylüyorlar. Göğsünün bir yanında beş kapik büyüklüğünde iki başlık kartal, öbür yanında kendi resmi varmış. Kazakla tartışmayı gereksiz bularak onunla birlikte komutanın evine yollandım. Pugaçev'le görüşmemizin nasıl olacağını, nasıl sonuçlanabileceğini kafamda canlandırmaya çalışıyordum. O sırada pek de soğukkanlı olmadığımı söylemeye gerek var mı? Komutanın evine vardığımda ortalık kararmak üzereydi. Dar ağacı üstündeki kurbanlarıyla korkunç bir karaltı halinde yükseliyordu. Zavallı Vasilisa Yegorovna'nın cesedi hala taşlıkta yatıyor, iki kazak nöbet tutuyordu başında. Haberci kazak, gelişimi bildirmek üzere yanımdan ayrıldı. Az sonra dönerek, çok değil bir gün önce Maria Ivanovna ile öylesine tatlı ayrıldığımız odaya aldı beni. Olağanüstü bir görünümle karşılaştım. Üstüne örtü serilmiş, şişeler ve bardaklarla donatılmış bir masanın çevresinde Pugaçev ve kazak ileri gelenlerinden 10 kadar arkadaşı, külahları, renk renk gömlekleriyle oturmuşlardı. Adam akıllı içtikleri belliydi. Hepsinin suratı kıpkırmızı olmuştu. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Aralarında ne Şivabrin ne de çavuş, yani bizim hainler vardı. Pugaçev beni görünce, ''Vay efendimiz, hoş geldiniz, onurlandırdınız bizi, buyurun rica ederim.'' dedi. Arkadaşları sıkışıp yer açtılar bana. Sessizce masanın bir ucuna iliştim. Yanımda oturan boylu boslu yakışıklı bir Kazak delikanlısı benim için bir bardağı vodka doldurdu. Dokunmadım bile. İlgiyle gözden geçirmeye koyuldum bu topluluğu. Pugaçev dirseklerini masaya dayamış, kocaman yumruklarını kara bir sakalla kaplı çenesine yaslamış, baş köşede oturuyordu. Düzgün, hatta güzel denebilecek yüzünde hiç de yabanıl bir anlam yoktu. Yanında oturan 50 yaşlarında kadar bir adamla sık sık konuşuyor, kimi zaman kont, kimi zaman Timofeyiç, kimi zaman amca diyordu ona. Hepsi birbirine arkadaşça davranıyor, hiç de özel bir saygı göstermiyorlardı başbuğlarına. Konuşma, sabahki saldırı, ayaklanmanın başarısı ve gelecekteki hareketler üzerineydi. Her biri kendini övüyor, kendi tasarılarını öneriyor ve serbestçe tartışıyordu Pugaçev'le. Orenburg üzerine yürüyüş, işte bu tuhaf savaş kurulunda kararlaştırıldı. Biliyoruz, neredeyse acıklı bir zaferle taşlanacaktı bu pervasız hareket. Seferin ertesi gün başlamasında karar kılındı. Pugaçev, ''Kardeşler'' dedi, ''yatmadan önce en sevdiğim türküyü söyleyelim. Çumakov, başla!'' Yanımda oturan Kazak delikanlısı ince bir sesle Volga yedekçilerinin hüzünlü türküsüne başladı. Hep bir ağızdan katıldılar ona. ''Yeşil orman, anne orman, uğuldama. Engel olma düşünmesine bu delikanlının. Yarın hesap vermeye çıkacağım. En korkunç yargıcın karşısına. Çarın. Başlayacak sormaya Çar baba. Söyle bakalım köylü oğlu, söyle. Kimlerle gittin soyguna, yağmaya?'' ''Çok muydu yoldaşların? Söyleyeceğim sana Çar Baba, bir bir anlatacağım gerçeği. Yoldaşlarım 4 taneydi. Birinci yoldaşım Karanlık Gece, ikincisi Çelik Hançerim, Sap Kanatım'dı üçüncüsü, dördüncü yoldaşım Sıkı Bir Yay ve Amansız Oklardı Habercilerim. Aferin diyecek Çar Baba, aferin sana köylü oğlu. Soygunda olduğu kadar söz söylemekte de ustasın. İşte bunun için çocuğum, sana şu karşıki alanda bir ev armağan ediyorum. 3 direk 1 kirişten yapılma. İdamlıkların söylediği bu yalın halk türküsünün üzerimde bıraktığı etkiyi anlatamam. Türkücülerin çarpıcı yüzleri, pürüzsüz sesleri, zaten kendiliğinden etkileyici sözlere kattıkları hüzünlü eda, bütün bunlar şiirsel ürperişlerle dolduruyordu içimi. Konuklar birer bardak daha yuvarladılar, masadan kalkıp Pugaçev'le vedalaştılar. Ben de onlar gibi yapmak istiyordum ki Pugaçev, ''Otur'' dedi. ''Seninle konuşacaklarım var.'' Baş başa kaldık. Birkaç dakika ikimiz de sustuk. Pugaçev dik dik yüzüme bakıyor, arada bir sol gözünü kurnaz kurnaz kırpıştırıyordu. Sonra birdenbire gülmeye başladı. Öyle candan ve neşeyle gülüyordu ki, elimde olmaksızın ben de katıldım ona. ''Efendimiz, benim delikanlılar ilmeği boynuna geçirdiklerinde korktuğunu itiraf et. Korkudan ödüm patladı değil mi? Ha? Uşağın olmasa dar ağacının kirişinde sallanıyordun şimdi. Hemen tanıdım moruğu. Fakat ne dersin efendimiz? O gece seni hana götüren adamın, yüce hükümdarın ta kendisi olduğu gelir miydi aklına?'' Bunu söyleyip görkemli, gizemli bir tavır takındı. ''Bana karşı çok suçlusun. Fakat düşmanlarımdan gizlenmek zorunda olduğum bir sırada bana yardım etmiştin. Bunun için bağışladım seni. Bak daha neler neler elde edeceksin. Tahtımı ele geçireyim. Bak daha ne armağanlar vereceğim sana. Emrimde canla başla çalışacağına söz veriyor musun?'' Dolandırıcının bu sorusu ve pervasızlığı öyle gülünç geldi ki bana, gülümsemekten kendimi alamadım. Pugaçev yüzünü astı. ''Ne gülüyorsun?'' dedi. ''Benim çar olduğuma inanmıyor musun yoksa? Doğru söyle.'' Bocaladım. Bir baldırı çıplağın çarlığını kabul etmem söz konusu olamazdı. Bağışlanmaz bir tabansızlık olarak görünüyordu bana bu. Adamın yüzüne karşı dolandırıcı olduğunu söylemekte akıl kârı değildi. Bile bile ölüme gitmek olurdu bu da. Dar ağacının altında, halkın gözü önünde, öfkemin ilk kızgınlığıyla söylemeye hazırlandığım şey, şimdi boş bir kabadayılık gibi görünüyordu bana. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Pugaçev karanlık bir yüzle bekliyordu yanıtımı. Neden sonra, şimdi bile bu dakikayı anımsadıkça övünç duyarım, görev duygusu insansal güçsüzlüğüme baskın geldi. "Dinle," dedim. "Düşündüklerimi olduğu gibi söyleyeceğim sana. Sen karar ver. Seni çar olarak kabul edebilir miyim? Akıllı bir adamsın. İki yüzlülük ettiğimi hemen anlarsın. Peki kimim ben öyleyse? Kim olduğunu Tanrı bilir ya. Bana kalırsa tehlikeli bir oyun oynuyorsun." Pugaçev gözleriyle şöyle bir taradı beni. "Demek Çar Pyotr Fedorovic olduğuma inanmıyorsun ha?" dedi. "Peki öyle olsun. Fakat at binenin kılıç kuşananın değil midir? Eski zamanlarda Girişka Otrepyev saltanat sürmedi mi? Hakkımda dilediğini düşün fakat beni bırakma. Başka şeye de burnunu sokma. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Bana canla başla hizmet et, mareşal de olursun prens de. Ha? Ne dersin?" "Yok," dedim kesin bir tavırla. "Doğuştan soyluyum ben. Çariç ağanımıza yeminim var. Sana hizmet edemem. Eğer gerçekten iyiliğimi istiyorsan, bırak beni. Orenburg'a gideyim." Pugaçev düşünceye daldı. "Peki," dedi. "Bırakayım. Fakat hiç değilse bana karşı çalışmayacağına söz verir misin?" "Nasıl böyle bir söz verebilirim?" diye yanıtladım onu. "Bunun elinde olmadığını sen de bilirsin. Sana karşı yürümemi emrederlerse yürürüm. Başka bir şey yapmak söz konusu olamaz. Sen de başbuğusun. Adamlarından itaat istemiyor musun? Bana verilen görevi yerine getirmekle yükümlü değil miyim? Boynum kıldan ince. Eğer bırakırsan beni, sağ ol. Asarsan, Tanrı'nın önünde vereceğin hesabı kendin düşün. Ben gerçek bildiğim şeyi söyledim." İçtenliğim Pugaçev'i sarmıştı. Omuzuma vurarak, "Öyle olsun bakalım," dedi. "Asmaksa asmalı, bağışlamaksa bağışlamalı. Canının istediği yere git ve dilediğin işi yap. Yarın gel, vedalaş benimle. Hadi git yat şimdi. Benim de gözlerim kapanıyor neredeyse. Pugaçev'den ayrılıp sokağa çıktım. Sessiz, ayazlı bir geceydi. Ayın ve yıldızların ışığı alanı, dar ağacını aydınlatıyordu. Kalede bütün ışıklar sönmüş, yer yer sessizliğe gömülmüştü. Sadece meyhaneden bir aydınlık sızıyor, geç kalmış ayyaşların bağırışları işitiliyordu. Papazın evine bir göz attım. Pancurlar, avlu kapısı sımsıkı kapanmıştı. Orası da derin bir sessizlik içindeydi. Evime geldiğimde Savelliç'i meraktan ve kaygıdan dokuz doğururken buldum. Özgürlük haberini işitince sevinçten deliye döndü. İstavroz çıkararak, ''Tanrım, şükürler olsun.'' dedi. ''Gün doğar doğmaz kaleden ayrılıp arkamıza bakmadan gidelim. Sana bir şeyler hazırlamıştım. İki gözüm, karnını doyur, sonra da İsa Efendimizin koynundaymışsın gibi sabaha kadar yan gel yat.'' İhtiyarın öğüdünü tuttum. Yemeğimi büyük bir iştahla yedikten sonra ruhça ve bedence bitkinlik içinde çıplak döşemeye uzanıp uykuya daldım.